Ayrım 32, sayfa 303. Senin odanın adını ağzına almaya hakkın yok, diye bağırdı genç adam. Siz hainsiniz. Siz ve bütün sendikanız. Anares her yanında sizi izleyen insanlar var. Şivein Uras'a gidip Anares bilimini çıkarcılara satmasını istediğinizi bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Gidebilirsiniz. Kurtuluruz sizden. Ama geri dönmeye çalışırsanız adalet bulacaksınız. Ayağa kalkmış, masada öne eğilmiş, doğrudan Bedap'ın suratına haykırıyordu. Bedap ona bakıp, ''Adalet demek istemiyorsun, ceza demek istiyorsun. İkisinin de aynı şey olduğunu mu sanıyorsun?'' dedi. ''Şiddet demek istiyor,'' dedi Rulak. ''Eğer şiddet olursa buna siz neden olmuş olacaksınız. Siz ve sendikanız. Üstelik hak etmiş olacaksınız.'' Trepil'in yanında oturan zayıf, küçük orta yaşlı bir adam konuşmaya başladı. Önce yumuşak, toz öksürüğüyle kabılaşmış bir sesle konuşuyordu. Sesi pek duyulmuyordu. Güneybatı Madenciler Sendikası'ndan gelen konuk bir üyeydi. Bu konuda konuşması beklenmiyordu. Hak ettiğini bulur, diyordu. Çünkü her birimizin her şeyi, ölü kralların mezarlarında yığılmış her türlü zenginliği hak ediyoruz. Aynı zamanda hiçbirimiz hiçbir şeyi hak etmiyoruz. Açken bir dilim ekmeği bile hak etmiyoruz. Başkası açken biz yemedik mi? Bizi bunun için cezalandıracak mısınız? Diğerleri yerken aç kalma erdemini gösterdik diye bizi ödüllendirecek misiniz? Hiç kimse cezayı kazanmaz, ödülü de. Aklınızı hak etmek, kazanmak gibi fikirlerden arındırın. Ancak o zaman dönüşebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Tabii ki bunlar Odo'nun hapishane mektuplarından parçalardı. Ama zayıf, kısık sesle söylendiklerinde sanki adam bu sözleri kendisi oluşturuyormuş, sanki kendi yüreğinden yavaş yavaş zorlukla suyun çöl kumunda yavaş yavaş birikip kuyuya dolması gibi geliyormuşçasına garip bir etki yaratıyordu. Rulak dinliyordu. Başı kalkık, yüzü asıktı. Tıpkı acıyı bastıran bir kişininki gibi. Onun önündeki masanın karşısında Şivek başı öne eğik oturuyordu. Sözler arkalarında bir boşluk bırakıyordu. Şivek kalkıp sessizliğe konuştu. "Bakın," dedi. "İstediğimiz şey Anares'e güvenlik için değil, özgürlük için geldiğimizi hepimize anımsatmak. Eğer hepimiz aynı fikirde olursak, hepimiz birlikte çalışırsak bir makineden farkımız yok demektir. Eğer bir birey arkadaşlarıyla dayanışma içinde çalışamıyorsa, onun görevi yalnız çalışmaktır. Görevi de hakkıdır bu. İnsanları bu haktan mahrum ediyoruz. Başkalarıyla çalışmak gerektiğini, çoğunluğun yönetimini kabul etmek gerektiğini gitgide daha sık söylemeye başladık. Ama bir yönetim nasıl olursa olsun tiranlık anlamına gelir. Bireyin görevi hiçbir yönetim kabul etmemek, kendi eylemlerinin başlatıcısı olmak, sorumlu olmaktır. Ancak böyle yaparsa toplum yaşar, değişir, uyum gösterir ve sağ kalabilir. Yasalar üstüne kurulmuş bir devletin tebası değiliz. Devrimlerle oluşturulmuş bir toplumun üyeleriyiz. Devrim zorunluluğumuzdur. Devrim bizim evrim umudumuzdur. Devrim ya bireyin ruhundadır ya da hiçbir yere ait değildir. Ya herkes için ya hiçbir şey içindir. Eğer herhangi bir şekilde sonu var gibi görünüyorsa gerçek anlamda hiç başlamayacaktır. Burada duramayız. Devam etmeliyiz. Tehlikelere katlanmalıyız. Rulak en az onun kadar hafif ama çok soğuk bir sesle onu yanıtladı. Kişisel güdülerin sizi girmeye yönelttiği bu tehlikeleri hepimizin karıştırmaya hakkınız yok. Benim kadar ileri gitmek istemeyen hiç kimsenin beni gitmekten alıkoymaya hakkı yoktur, diye yanıtladı Şivek. Gözleri bir an için birleşti. İkisi de başını önüne eğdi. Uras da bir yolculuğun tehlikesine giden kişiden başka kimseyi ilgilendirmez, dedi Bedap. Göç koşullarından herhangi bir şey değiştirmez. Uras'la olan ilişkilerimizde de bir şey değiştirmez. Belki yalnızca ahlaki açıdan bizim lehimize olur. Ama buna karar vermeye hazır olduğumuzu sanmıyorum. Hiçbirimizin. Şu an için bu konuyu geri çekiyorum. Eğer sizin için de uygunsa tabii. Onayladılar. Bedap'la Şivek toplantıdan ayrıldılar. Enstitüye gitmem gerekiyor, dedi Şivek üde binasından çıkarlarken. Sabul bana şu küçük kağıtlarından birini göndermiş. Yıllardır ilk defa. Acaba kafasında neler var? Acaba Şurulak adlı kadının kafasında neler var? Sana kişisel bir düşmanlığı var. Kıskançlıktan sanırım. Bir daha ikinizi karşı karşıya getirmeyeceğiz. Yoksa hiçbir yere gidemeyiz. Ama kuzey doğuşundan gelen şu genç ve kötü haber de doğrusu. Ama kuzey doğuşundan gelen şu genç de kötü haberdi doğrusu. Çoğunluk yönetimi ve iktidarı iyidir. Mesajımızı iletebilecek miyiz Şev? Yoksa yalnızca bize karşı muhalefeti daha da mı körüklüyoruz? Sözcükler yeterli olmazsa Uras'a gerçekten birini gönderip hakkımızı eylem yoluyla kanıtlamak zorunda kalabiliriz. Belki. Ben gitmek zorunda kalmayayım da Anıres'ten ayrılma hakkımız için sesim kısılıncaya kadar konuşurum. Ama ben gitmek zorunda kalsaydım boğazımı keserdim kahrolayım. Şivek güldü. Gitmeliyim. Bir saat kadar sonra evde olurum. Bu gece gelip bizle yemek ye. Odada görüşürüz. Şivek uzun adımlarıyla yola koyuldu. Bedap üde binasının önünde kararsız durdu. Akşamüstüydü, rüzgarlı, güneş soğuk bir bahar günüydü. Abeneğin caddeleri parlak, fırçayla temizlenmiş gibi duruyordu. Işıkla ve insanlarla hayat doluydu. Bedap hem heyecanlı hem de hayal kırıklığına uğramış hissediyordu kendini. Her şey duygularına bile umut vericiydi. Ama doyurucu değildi. Şivek ve Takver'in oturdukları Pekeş blokundaki konuta gitti ve umduğu gibi Takver'i bebekle birlikte evde buldu. Takver iki kez düşük yapmıştı. Sonra Pilun gelmişti. Geç kalmıştı ve beklenmiyordu. Ama sevinçle karşılanmıştı. Küçük doğmuştu. Şimdi 2 yaşına yaklaştığı sırada hala küçücüktü. Kolları ve bacakları inceydi. Bedap onu tutarken hep elinin bir hareketiyle kırılabilecek o kolların verdiği duygudan biraz korkuyor, biraz da çekiniyordu. Pilun'u çok seviyordu. Bulutlu gri gözlerine hayrandı. Güvenirliliği de kalbine kazanmıştı. Ama ona ne zaman dokunsa daha önce hissettiği gibi zulmün çekiciliğinin ne olduğunu, güçlünün zayıfa neden eziyet ettiğini bilinçli olarak anlıyordu. Bu yüzden de niçin bu yüzden olduğunu söyleyemiyordu. Gerçi ona daha önce pek anlamlı gelmeyen, pek de ilgilenmediği bir şeyi anlıyordu. Ebeveynlik içgüdüsünü. Pilun ona Tadde dediği zaman olağan dışı bir zevk duyuyordu. Pencerenin altındaki somyaya oturdu. 2 somyalı büyükçe bir odaydı. Yer hasır döşeliydi. Başka hiçbir eşya, masa ya da sandalye yoktu. Yalnızca bir oyun alanını ayıran ya da Pilun'un yatağını perdeleyen küçük, taşınabilir bir parmaklık vardı. Takver diğer somyanın uzun geniş çekmecesini açtı, içerideki kağıtları düzenliyordu. Bebek Bedap'a doğru hareketlenince, Pilun'u sıkı tut Dap, dedi kocaman gülümsemesiyle. Bu kağıtları ne zaman düzenlesem içine dalıyor. Belki 10 kez oldu. 1 dakika içinde işim biter. 10 dakika diyelim. Acele etme. Konuşmak istemiyorum. Yalnızca burada oturmak istiyorum. Haydi Pilun, yürü. Hadi bakalım akıllı kız. Tatlı Dap'a gel. Yürü, yürü. İşte yakaladım seni. Pilun, Betap'ın dizlerine mutlu mutlu oturup elini inceliyordu. Bedap tırnaklarından utanıyordu. Artık tırnaklarını yemiyordu ama. Yenmekten şekilleri bozulmuştu. Bu yüzden önce elini kapatıp tırnaklarını gizlemeye çalıştı. Sonra utanmaktan utandı ve elini açtı. Pilun elini okşadı. Bu güzel bir oda, dedi Bedap. Kuzey güneşine karşı. Burası hep sakin. Evet, şşt, şaşırtma sayıyorum. Bir süre sonra Takver kağıtları kaldırıp çekmeceyi kapattı. Tamam. Kusura bakma, Şevi o makalenin sayfalarını numaralayacağımı söylemiştim. Bir içkiye ne dersin? Birçok temel gıdada hala karnı uygulanıyordu. Ama 5 yıl öncesine kıyasla çok daha gevşekti. Kuzey doğuşunun meyve bahçelere daha az zarar görmüş ve tahıl üreten bölgelere kıyasla kuraklıktan daha az kurtulmuştu. Geçen 1 yıl kurutulmuş meyveler ve meyve suları karne listesinden çıkmıştı. Takvar gölgeli pencerede bir şişe saklamıştı. Sadi'nin okulda yaptığı oldukça yumru yumru kadehlerden ikisini doldurdu. Bedap'ın karşısına oturup gülümseyerek ona baktı. Evet, üdede işler nasıl gidiyor? Her zamanki gibi. Balık laboratuvar nasıl? Takver kadehinin içine baktı. Samanın yüzeyindeki ışığı yakalamak için kadehi oynattı. Bilmiyorum, ayrılmayı düşünüyorum. Neden Takver? Ayrılmam isteneceğine ben ayrılayım. Derdim şu. İşi seviyorum, iyi de yapıyorum. Avenay'da buna benzer başka iş yok. Ama senin üyeleri olmadığına karar vermiş bir araştırma grubunun üyesi olamazsın ki. Sana daha çok yükleniyorlar değil mi? Her zaman, dedi Takver. Sonra Şive'nin orada olup onları duymadığından emin olmak istermiş gibi hızla ve farkında olmadan kapıya baktı. Bazıları inanılmaz. Biliyorsun işte, böyle devam etmenin yararı yok. Hayır, bilmiyorum. Bu yüzden seni yalnız yakaladığıma sevindim. Gerçekten bilmiyorum. Benim, Şev'in, Sukova'nın, Gezaç'ın, zamanının çoğunu basım evinde ya da telsiz kulesine geçirenlerin bizim görevlerimiz yok. Bu yüzden de inisiyatif sendikası dışında pek kimseyi görmüyoruz. Ben sık sık üdede oluyorum. Ama bu özel bir durum. Orada muhalefet olacağını zaten biliyorum. Çünkü muhalefeti ben yaratıyorum. Senin karşına çıkan ne? Kin, dedi Takver karanlık, yumuşak sesiyle. Gerçek kin. Projemin yöneticisi artık benimle konuşmuyor. Eh, bu pek kayıp sayılmaz. Ne de olsa mıymıntının biri. Ama diğerlerinden bazıları bana ne düşündüklerini söylüyorlar. Bir kadın var, balık laboratuvarında değil, burada konutta. Ben blok temizlik komitesindeyim. Gidip ona bir şey söylemem gerekiyordu. Beni konuşturmadı. Sakın bu odaya girmeye çalışma. Sizi tanımıyorum. Sizi lanet olası hainler, entelektüeller, benciller falan filan. Sonra kapıyı çarptı. Gülünçtü. Takver gerçekten eğlenmeden güldü. Onun güldüğünü gören Pilon, Bedap'ın kolunun kıvrımına kaykılmış otururken gülümsedi. Sonra esnedi. Ama biliyor musun, korkutucuydu. Ben korkağım Dap. Şiddetten hoşlanmıyorum. Onay görmemekten bile hoşlanmıyorum. Tabii ki hoşlanmayacaksın. Tek güvencemiz komşularımızın onayı. Devletçinin biri bir yasayı çiğneyebilir. Sonra da ceza görmeden kurtulmayı umabilir. Ama sen bir geleneği yıkamazsın. Diğer insanlarla yaşamının çatısıdır o. Şive'yi bugün toplantıda söylediği gibi. Devrimci olmanın nasıl bir şey olduğunu yeni yeni hissetmeye başlıyoruz. Pek rahat bir şey de değil. Bazıları anlıyor, dedi Takver kararlı bir iyimserlikle. Dün tramvayda bir kadın, ona nerede rastladığımı anımsamıyorum. Belki bir zamanlar bir 10. gün görevinde rastlamış olabilirim. Büyük bir bilim adamı ile yaşamak başka olmalı. Çok ilginç olmalı, dedi. Ben de evet dedim. En azından her zaman konuşacak bir şey var. Pilon, uyuma bebek. Şirek az sonra gelir. Sonra yemekhaneye gideceğiz. Salla onu da. Her neyse, gördüğün gibi. Şev'in kim olduğunu biliyordu. Ama ondan nefret etmiyordu. Onaylıyordu. Çok iyiydi. İnsanlar kim olduğunu biliyorlar, dedi Bedap. Bu komik. Çünkü onun kitaplarını benim kadar bile anlamıyorlar. Şivek birkaç yüz kişinin anladığını düşünüyor. Bölüm enstitülerinde eş zamanlılık dersleri düzenlemeye çalışan o öğrenciler. Bana kalırsa 15-20 kişi demek iyi bir tahmin olur. Yine de insanlar onu tanıyorlar. Onun gurur duyulacak biri olduğunu düşünüyorlar. Sanırım sendika hiçbir şey beceremediyse bile bunu becerdi. Şevin kitaplarını bastı. Yaptığımız tek akıllıca şey bu olabilir. Yapma canım. Bugün üle de kötü bir gün geçirmiş olmalısınız. Evet, sana moral vermek isterdim Takvar ama yapamıyorum. Sendika temel toplumsal bağa çok yaklaşıyor. Yabancı korkusu. Bugün orada açıkça misilleme tehdidinde bulunan bir genç vardı. Küçük bir ihtimal ama bunu destekleyecek kişiler bulabilir. Yağurulak, kahrolacısı felaket bir rakip. Kim olduğunu biliyor musun Bedap? Kim olduğunu mu? Şev söylemedi mi sana? Tabii ondan hiç bahsetmez. Anne o. Şev'in annesi mi? Takver başıyla onayladı. Şivek 2 yaşındayken onu bırakmış. Baba onunla kalmış. Alışılmadık bir şey değil tabii. Şev'in duyguları hariç temel bir şey yitirdiğini düşünüyor. Hem o hem de baba. Bundan genel bir ilke oluşturmuyor. Ebeveynler hiçbir zaman çocuklarından ayrılmamalıdır falan gibi. Ama sanırım bu onun için sadakatin önemine kadar gidiyor. Alışılmamış olan, dedi Bedap enerjiyle. Kucağında derin uykuya dalmış Pilon'u farkına varmadan. Son derece alışılmamış olan şey, Rula'nın Şivek için duydukları. Bugün Şivek'in İthalat ihracat toplantısına gelmesini dört gözle beklediği belliydi. Şive'in grubu ruhu olduğunu biliyor ve bizden onun yüzünden nefret ediyor. Niçin? Suçluluk mu? Odacı toplum suçluluk duygusu tarafından güdülecek kadar yozlaştı mı? Biliyor musun? Şimdi biliyorum ya. Birbirlerine benziyorlar. Yalnızca Rulağan içi taş gibi sertleşmiş. Ölü. O konuşurken kapı açıldı. Şivek ve Sadik içeriye girdiler. Sadik 10 yaşındaydı. Yaşına göre uzundu. İnce uzun, esnek ve kırılgan, hafif bir tüy bulutuyla kaplı bacakları vardı. Arkasından içeriye Şivek girdi. Ona Rulaklı olan akrabalarının dışında başka bir gözle bakan Bedap, onun Onu insanın zaman zaman çok eski bir dostunu gördüğü gibi bütün geçmişin katkıda bulunduğu bir canlılıkla gördü. Shivey'in görkemli, suskun yüzü yaşam doluydu. Ama yorulmuştu. Kemiklerine kadar yorulmuştu. Son derece bireysel bir yüzdü bu. Ama yine de yüzünün hatları hem Rulak'inkilere hem de özgürlük hayaliyle seçilmiş. Sonra da çorak bir dünyaya, uzaklıkların, sessizliklerin, yıkıntının egemen olduğu bir dünyaya uyum gösteren ana nesillerin arasındaki birçok insana benziyordu. Bu arada odada epeyce yakınlık, gürültü, paylaşma vardı. Selamlaşmalar, gülüşmeler, biraz aksilik de etse pilonun kucaktan kucağa geçirilmesi, şişenin dolaştırılıp doldurulması, sorular, konuşmalar. Önce Sadık merkezde, çünkü ailenin içinde en seyrek orada olandı, sonra da Şivek merkez oldu. Şu senin yağlı sakal ne istiyordu? Enstitüde miydin diye sordu Takver. Şivek yanına otururken onu inceliyordu. Oradan geliyorum. Sabul bana bu sabah sendikadan mesaj bırakmış. Şivek meyve suyunu içti. Kadehi indirdiğinde ağzındaki garip ifade, bir ifadesizlik ortaya çıktı. Fizik Federasyonu'nda doldurulacak tam zamanlı bir görev olduğunu söyledi. Bağımsız, sürekli. Senin için mi yani? Orada mı? Enstitüde mi? Başıyla onayladı. Sabul mu söyledi sana? Seni kafalamaya çalışıyor dedi Bedap. Evet sanırım. Kuzey batışında söylediğimiz gibi. Yok edemezsen evcilleşir. Şivek birdenbire içinden gelerek güldü. Komik değil mi? Dedi. Hayır dedi Takver. Komik değil, iğrenç. Gidip onunla nasıl konuşabildin? Senin hakkında yaydığı onca iftiradan ve ilkelerin ondan çalındığı hakkındaki yalanlardan. Sana Uraslıların o ödülü verdiğini söylememesinden. Geçen yıl ise senin üzerindeki gizli otoriter etkin, senin otoriter etkin yüzünden ders dizisini düzenleyen, o çocukları dağıtıp başka yere gönderilmelerini sağladıktan sonra mide bulandırıcıydı. Affedilmezdi. Böyle bir adama karşı nasıl nazik olabilirsin? Bilmiyormuş gibi konuşma. Mesele yalnızca Sabul değil. O bir sözcü. Biliyorum ama sözcü olmayı seviyor. Ayrıca o kadar uzun süredir o kadar sefil ki. Peki ona ne dedin? Zamanı ayak uydurdum. Senin dediğin gibi. Dedi Şivek ve yeniden güldü. Takver ona baktı. Onun bütün denetimine karşın aşırı gerilim ve heyecan içinde olduğunu biliyordu. Onu doğrudan reddetmedin mi o zaman? Birkaç yıl önce kuramsal çalışma olanağı bulduğum sürece düzenli görev kabul etmemeye karar verdiğimi söyledim. O da özel bir görev olduğunda araştırmamı istediğim gibi sürdürebileceğimi, bana bu görevi vermelerinin nedeninin, dur bakayım nasıl demişti? Enstitüdeki deney araç gerecine düzenli yayın ve dağıtım kanallarına erişmemi kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Başka bir deyişle üde matbaasına. Ama o halde kazandın, dedi Takvar ona garip bir ifadeyle bakarak. Kazandın. Ne yazarsan basacaklar. Buraya 5 yıl önce geri döndüğümüzde istediğim buydu. Duvarlar yıkıldı. Duvarların arkasında başka duvarlar var, dedi Bedap. Ancak görevi kabul edersem kazanmış olurum. Sabul beni meşrulaştırmayı öneriyor. Beni resmileştirmek istiyor. Beni inisiyatif sendikasından ayırmak için. Amacının bu olduğunu görmüyor musun, de Dap. Tabii, dedi Bedap. Yüzü ciddiydi. Zayıflatmak için böl. Ama Şevi Enstitü'yü almak ve yazdıklarını üde matbaasına basmak bütün sendikaya onay vermek anlamına gelmez mi? Birçok insan için bu anlama gelebilir. Hayır gelmez, dedi Bedap. Açıklanacaktır. Büyük fizikçi bir süre için sevgisiz bir grup tarafından yanlış yere yöneltilmişti. Entelektüeller her zaman yollarını şaşırabilirler. Çünkü zaman ve mekan gerçeklik gibi ilgisiz şeylerle, gerçek yaşamla bağlı olmayan şeylerle ilgilenirler. Bu yüzden kötü niyetli sapmalar tarafından kolayca kandırılabilirler. Ama Enstitü'deki iyi odacılar onu kibarca hatalarını gösterdiler. O da toplumsal organik gerçek yoluna döndü. Böylece inisiyatif sendikasının Anares ya da Uras'ta insanların ilgisini çekebilmesini sağlayacak en önemli kozlarından biri de kırpılmış olur. Bedap, sendikadan ayrılmıyorum. Bedap kafasını kaldırdı. Bir dakika sonra tabii dedi. Ayrılmayacağını biliyorum. Peki, hadi yemeğe. Bu karın gurulduyor. Dinle Pülün, duyuyor musun? Gurur gurur. Hop dedi Pülün, emir verirmiş gibi. Şibek onu omzuna kaldırdı, sonra ayağa kalktı. Her ikisinin kafasının arkasına odada asılı duran tek hareketli birim yavaşça salınıyordu. Dövülerek yassılaştırılmış tellerden yapılmış büyük bir parçaydı. Bu yüzden yandan bakıldığında hepsi kayboluyordu. Oval şekilleri ara ara titreşiyor, kayboluyordu. Tıpkı ortak merkez çevresinde birbirine karmaşık girmiş elipsoid yörüngelerde oval tellerle birlikte hareket eden iki ince açık cam kabarcığının bazı ışıklarda yok olması gibi. Hiçbir zaman bir araya gelmeden, hiçbir zaman tam olarak ayrılmadan. Takvar ona zamanın iskanı adını vermişti. Pekeş yemekhanesine gittiler ve kayıt panosu boş bir yer gösterene kadar beklediler. Böylece Bedap'ı konuk olarak götürebileceklerdi. Bedap oraya kaydedilince her zamanki yemekhanesine listeden çıkarılmış oluyordu. Çünkü sistem bütün kentte bir bilgisayar tarafından yönetiliyordu. Ayrım sonu.